Ayrım 12.
Karşıdaki kahvehanenin yarı açık kapısıyla eşik arasına sığınıp kalabalığı seyredenleri gördü. Tiyatro salonuna girer girmez içerideki gürültü ve hareketten başı döndü. Yoğun bir alkol, nefes ve sigara kokusu vardı havada. Kenarlarda pek çok kişi ayaktaydı. Bir köşede bir çay tezgahında gazoz ve simit satılıyordu. K, leş kokulu helanın kapısında fısıldaşarak konuşan gençleri gördü. Bir kenarda bekleyen mavi üniformalı polislerin ve daha ötede ellerinde telsizle dikilen sivillerin yanından geçti. Bir çocuk babasının elinden tutmuş, şişedeki gazozun içine attığı leblebilerin hareketlerini gürültüye hiç aldırmadan bütün dikkatiyle seyrediyordu. K kenarda dikilenler arasında birisinin telaşla el salladığını gördü ama kendisine mi emin değildi. Ta uzaktan, paltonuzdan sizi tanıdım. K Necip'in yüzünü yakından görünce İçinden derin bir sevgi geçti. Şiddetle kucaklaştılar. Biliyordum geleceğinizi dedi Necip. Çok sevindim. Hemen bir şey sorabilir miyim size? Çok önemli iki şey var aklımda. Bir şey mi iki şey mi? Çok akıllısınız. Üstelik aklın her şey olmadığını da anlayacak kadar dedi Necip. K'yı daha rahat konuşabilecekleri sakin bir köşeye çekti. Hicran ya da Kadife'ye ona aşık olduğumu, hayatımın tek anlamının ne olduğunu söylediniz mi? Hayır. Onunla çayhaneden birlikte çıkıp gittiniz. Benden hiç bahsetmediniz mi? Senin İmam Hatipli olduğunu söyledim. Başka? O hiçbir şey söylemedi mi? Söylemedi. Bir suskunluk oldu. Benim hakkımda gerçekten başka bir şey konuşmamanızı anlıyorum dedi Necip büyük bir gayretle. Yutkundu. Çünkü Kadife benden 4 yaş büyük. Beni fark etmemiştir bile. Belki de onunla mahrem şeyler konuşmuşsunuzdur. Hatta gizli siyasal konular da açılmış olabilir. Bunları sormuyorum. Tek bir şeyi merak ediyorum ve bu benim için şimdi çok önemlidir. Hayatımın geri kalanı buna bağlı. Kadife beni hiç fark etmese bile, ki büyük ihtimal beni fark etmesi yıllar alır ve o zamana kadar da evlenir, vereceğiniz cevap yüzünden ona hayatım boyunca aşık olabilirim ya da şu anda onu unutabilirim. Lütfen hemen ve hiç duraksamadan doğruyu söyleyin. Sorunuzu bekliyorum dedi K resmi bir havayla. Yüzeysel şeylerden bahsettiniz mi hiç? Televizyondaki saçmalıklardan, küçük, önemsiz dedikodulardan, parayla alabileceğimiz küçük şeylerden. Anlıyor musunuz? Göründüğü gibi yüzeysel küçüklüklere metelik vermeyen derin bir insan mı Kadife? Yoksa ben ona boşuna mı aşık oldum? Hayır, yüzeysel hiçbir şey konuşmadık dedi K. Verdiği cevapların Necip'te yıkıcı bir etki yaptığını görüyor, delikanlının insanüstü bir gayretle gücünü hemen toparlamaya çalıştığını da yüzünden okuyordu. Ama onun olağanüstü bir insan olduğunu gördünüz. Evet, sen de ona aşık olabilir misin? Çok güzel çünkü. Hem çok güzel hem de hiçbir Türk kadının da göremediğim kadar başına buyruk. Ablası daha güzel dedi K. Eğer mesele güzellikse. Nedir peki mesele dedi Necip. Ulu Allah'ın bana sürekli Kadife'yi düşündürtmesindeki hikmet nedir? Biri 51 dakika sonra parçalanacak iri yeşil gözlerini K'da hayretler uyandıran bir çocuksulukla sonuna kadar açmıştı. Bilmiyorum dedi K. Hayır biliyorsun ama söylemiyorsun. Bilmiyorum. Önemli olan her şeyi söyleyebilmek dedi Necip yardım eder gibi. Yazar olabilseydim, söylenmemiş şeyi söyleyebilmek isterdim. Bir kere olsun bana her şeyi söyleyebilir misin? Sor. Hepimizin hayatta istediği bir şey, bir asıl şey vardır değil mi? Doğru. Nedir seninkisi? K susup gülümsedi. Benimkisi çok basit dedi Necip gururla. Kadife ile evlenmek, İstanbul'da yaşamak ve dünyadaki ilk İslamcı bilim kurgu yazarı olmak istiyorum. Bunların imkansız olduğunu biliyorum ama gene de istiyorum. Sen seninkisini söyleyemiyorsun diye de alınmıyorum. Çünkü seni anlıyorum. Sen benim geleceğimsin. Şimdi benim gözlerimin içine bakışından da anlıyorum bunu. Sen de ben de kendi gençliğini görüyorsun ve bu yüzden seviyorsun beni. Dudağının kenarında mutlu, kurnaz bir gülümseyiş belirdi ve K korktu bundan. O zaman sen de benim 20 yıl öncem gibi mi oluyorsun? Evet, bir gün yazacağım bilim kurgu romanında tamı tamına böyle bir sahne olacak. Affedersin, elimi alnına koyabilir miyim? K hafifçe başını öne eğdi. Necip, daha önce bu hareketi yapmış birinin rahatlığıyla avucunun içini K'nın alnına dayadı. Şimdi sana 20 yıl önce ne düşündüğünü söyleyeceğim. Fazıl'la yaptığın gibi mi? Onunla aynı anda aynı şeyi düşünürüz. Seninle ise aramızda zaman var. Lütfen dinle şimdi. Bir kış günü, lisedeydin, kar yağıyordu ve düşünceler içindeydin. İçinde Allah'ın sesini duyuyordun. Ama unutmaya çalışıyordun onu. Her şeyin bir bütün olduğunu hissediyor ama Onu sana hissettirene gözlerini kaparsan daha mutsuz ve daha zeki olacağını düşünüyordun. Haklıydın. Çünkü ancak zeki ve mutsuzların iyi şiir yazabileceğini biliyordun. İyi şiir yazabilmek için inançsızlığın acılarını kahramanca göze almıştın. İçindeki o sesi kaybedince bütün alemde yapayalnız kalabileceğin henüz aklına gelmiyordu. Peki, haklısın, böyle düşünüyordum dedi Ka. Şimdi sen de mi öyle düşünüyorsun? Hemen bunu soracağını biliyordum dedi Necip telaşla. Sen de Allah'a inanmak istemiyor musun? İstiyorsun değil mi? Ka'yı ürperten soğuk elini alnından çekti birden. Sana bu konuda çok şey söyleyebilirim. İçimde Allah'a inanma diyen bir sesle duyuyorum. Çünkü bir şeyin varlığına bu kadar aşkla inanmak ancak onun yokluğu konusunda bir şüphe, bir merak duymakla olur, anlıyor musun? Güzel Allah'ımın varlığına inançla hayatta kalabildiğimi anladığım zamanlar, tıpkı çocukluğumda annem babam ölseydi ne olurdu diye düşündüğüm gibi, bazen acaba Allah olmasaydı ne olurdu diye düşünüyorum. O zaman gözümün önünde bir şey canlanıyor, bir manzara. Bu manzaranın Allah sevgisinden kuvvet aldığını bildiğim için korkmuyor, onu merakla seyrediyorum. Anlat bana o manzarayı. Şiirine mi koyacaksın? Şiirinde benim adımı vermene de gerek yok. Karşılığında tek bir şey istiyorum senden. Evet. Son 6 aydır Kadife'ye 3 tane mektup yazdım. Hiçbirini postalayamadım. Utandığım için değil. Postanedekiler açıp okuyacakları için. Kars'ın yarısı sivil polistir çünkü. Buradaki kalabalığın yarısı da öyledir. Hepsi bizi izliyorlardır. Dahası bizimkiler de bizi izliyorlardır. Bizimkiler kim? Kars'ın bütün genç İslamcıları. Seninle ne konuşacağımı çok merak ediyorlar. Buraya olay çıkarmaya geldiler. Çünkü bu gecenin laiklerin ve askerlerin bir gövde gösterisine dönüşeceğini biliyorlar. O malum çarşaf adlı eski oyun oynayacaklar. Türbancı kızları aşağılayacaklarmış. Ben aslında siyasetten nefret ediyorum ama arkadaşlarım isyanda haklı. Onlar kadar ateşli olamadığım için şüpheleniyorlar benden. Mektupları sana veremem. Yani bu ara herkes bakarken onları Kadife'ye vermeni istiyorum. Şimdi kimse bakmıyor. Hemen ver bana, sonra manzarayı anlat. Mektuplar burada ama üzerimde değil. Kapıdaki aramadan korktum. Arkadaşlarım da üzerimi arayabilir. Tam 20 dakika sonra sahnenin kenarındaki kapıdan girilen koridorun ucundaki helada gene buluşalım. Manzarayı o zaman mı anlatacaksın? Onlardan biri buraya geliyor dedi Necip. Gözünü kaçırdı. Tanıyorum onu. Hiç bakma o yana. Fazla samimileşmeden normal konuşuyormuş gibi yap. Peki. Bütün Kars'ın buraya neden geldiğini çok merak ediyor. Buraya gizli bir görevle devletimiz tarafından, hatta batılı güçler tarafından gönderildiğini düşünüyorlar. Arkadaşlarım beni buraya sana bunları sorayım diye yolladı. Doğru mu söylentiler? Değil. Ne diyeyim onlara? Ne için geldim buraya? Bilmiyorum. Biliyorsun ama utançtan gene söyleyemiyorsun. Bir sessizlik oldu. Buraya mutsuz olduğun için geldin dedi Necip. Nereden anlıyorsun bunu? Gözlerinden. Senin kadar mutsuz bakan birini görmedim hiç. Şimdi ben de hiç mutlu değilim ama gencim ben. Mutsuzluk bana güç veriyor. Bu yaşta mutsuz olmayı, mutlu olmayı tercih ederim. Kars'ta ancak aptallar ve kötüler mutlu olabilir ama senin yaşına geldiğimde sarılacak bir mutluluğum olsun isterim. Mutsuzluğum beni hayata karşı koruyor dedi Ka. Benim için dertlenme. Ne güzel, kızmadın değil mi? Yüzünde öyle iyi bir şey var ki aklıma gelen her şeyi, en saçma şeyi bile sana söyleyebileceğimi anlıyorum. Böyle şeyleri arkadaşlarıma söylesem hemen alay etmeye başlarlar. Fazıl bile mi? Fazıl başka. O bana kötülük edenden intikam alır ve benim ne düşündüğümü bilir. Şimdi biraz da sen konuş. Adam bize bakıyor. Hangi adam? Dedi Ka. Oturanların arkasında birikmiş kalabalığa baktı. Armut kafalı bir adam. Sivilceli 2 genç, çatık kaşlı, yoksul giyimli delikanlılar. Hepsi sahneye dönüktüler şimdi ve bazıları sarhoş gibi sallanıyordu. Bu akşam tek içen ben değilim diye mırıldandı Ka. Onlar mutsuzluktan içiyorlar dedi Necip. Siz içinizde saklı mutluluğunuza dayanabilmek için içmişsiniz. Sözünün sonuna doğru birden kalabalığa karıştı. Ka onu doğru işittiğinden emin olamadı. Ama kafasının içi salondaki bütün gürültü patırtıya rağmen hoş bir müzik dinliyormuş gibi rahattı. Biri ona el salladı. Seyirciler arasında sanatçılara ayrılmış birkaç boş yer vardı. Tiyatro takımından yarı kibar, yarı kabadayı bir set işçisi Ka'yı oturttu. O gece Ka'nın sahnede gördüklerini ben yıllar sonra Serhat Kars televizyonunun arşivlerinden çıkarttığım video bantlarından seyrettim. Bir banka reklamıyla alay eden küçük bir vinyet oynanıyordu sahnede ama Kay yıllardır Türkiye'de televizyon seyretmediği için neyin hiciv, neyin taklit olduğunu anlayamıyordu. Gene de para yatırmak için bankaya giren adamın aşırı batı taklitçisi bir kibar züppe olduğunu çıkarabildi. Kars'tan da küçük ve ücra kimi kasabalarda, kadınların ve devlet erkanının uğramadığı çayhanelerde, Sunay Zaim'in Brehtçi ve Bahtinci Diyatro Kumpanyası bu oyunculuğu daha edepsiz bir vurguyla oynar, bankamatik kart alan züppenin kibarlığı, seyircileri kahkahalara boğan bir ibneliğe dönüşürdü. Öteki vinyette saçlarına Kelidor şampuanı ve saç kremi döken kadın kılığındaki bıyıklı erkeğin Sunay Zaim olduğunu son anda fark etti K. Kadın kılığındaki Sunay, ücra erkek çayhanelerindeki öfkeli ve yoksul kalabalıkları antikapitalist bir katarsis ile rahatlatmak istediği zamanlardaki gibi bir yandan edepsiz küfürler ederken, bir yandan da Kelidor şampuanının uzun şişesini arka deliğine sokar gibi yaptı. Daha sonra Sunay'ın karısı Funda Eser, sevilen bir sucuk reklamını taklit ederken eline aldığı kangalı, at mı eşek mi diyerek edepsiz bir neşeyle biraz tarttı, daha ileri götürmeden sahneden kaçtı. Arkasından sahneye 1960'ların ünlü kalecisi Vural çıkıp, İstanbul'da bir milli maçta İngilizlerden nasıl 11 gol yediğini aynı günlerde ünlü artistlerle yaşadığı aşklarla ve yaptığı şikelerle karıştırarak anlattıkları ve acı çekme zevki ve Türk'ün eğlenceli zavallılığı havasıyla gülüşerek izlendi. 16. Allah'ın olmadığı yer. Necip'in gördüğü manzara ve Kaan'ın şiiri. 20 dakika geçip K, serin koridorun ucundaki helaya girince hemen arkada Necip'in de pisuvarlara işeyenlerin yanına gelmiş olduğunu gördü. Bir süre birbirlerini hiç tanımayan iki kişi gibi arkadaki bölmelerin kilitli kapıları önünde beklediler. K, helanın yüksek tavanına yapılmış kabartma gülü ve yapraklarını gördü. Bir hela boşalınca içeri girdiler. K, yaşlı ve ağzı dişsiz bir ihtiyarın kendilerini gördüğünü fark etti. İçeride sürgüyü çektikten sonra Necip, "Görmediler," dedi. Sevinçle K'ya sarıldı. Becerikli hareketlerle bölmenin duvarındaki bir çıkıntıya spor ayakkabısıyla basıp bir anda yükseldi ve elini uzatıp sifon haznesinin üzerindeki zarfları buldu. Yere indi. Zarfların üzerlerindeki tozu özenle üfleyip temizledi. "Kadife'ye bu mektupları verirken bir şey söylemeni istiyorum," dedi. "Çok düşündüm bunu. Onları okuduğu andan itibaren hayatta Kadife ile ilgili hiçbir umudum ve beklentim kalmayacaktır. Bunu Kadife'ye çok açık bir şekilde söylemeni istiyorum. Senin aşkından haber aldığı an, hiçbir umut olmadığını da öğrenecekse, neden onu bundan haberdar ediyorsun? Senin gibi hayattan ve tutkularımdan korkmuyorum ben," dedi Necip. Kaan'ın kederlenmesinden endişelendi. "Bu mektuplar benim için tek çaredir. Birisini, bir güzelliği tutkuyla sevmeden yaşayamıyorum. Bir başkasını mutlulukla sevmem lazım. Ama önce Kadife'yi aklımdan çıkarmalıyım. Kadife'den sonra bütün tutkumu kimi sevmeye vereceğim biliyor musun?" Mektupları K'ya verdi. "Kimi?" diye sordu K onları paltosunun cebine yerleştirirken. "Allah'ı. Bana gördüğün o manzarayı anlat. Önce şu pencereyi aç. Çok kötü kokuyor burası." K paslı mandalını zorlayarak küçük hela penceresini açtı. Karanlığın içinde ağır ağır ve sessizce yağan kar tanelerini bir mucizeye tanık olur gibi hayranlıkla seyrettiler. "Alem ne kadar güzel," diye fısıldadı Necip. "Sence hayatın en güzel yanı neresi?" dedi K. Bir sessizlik oldu. "Hepsi," dedi Necip sır verir gibi. "Ama hayat bizi mutsuz etmiyor mu?" "Ediyor ama o bizim kabahatimiz. Alemin ya da onu yaradanın değil. Bana o manzarayı anlat. Önce elini alnıma koy ve benim geleceğimi söyle," dedi Necip. 26 dakika sonra birisi beyniyle birlikte parçalanacak gözlerini iyice açtı. "Çok uzun ve çok dolu yaşamak istiyorum ve biliyorum başımdan pek çok güzel şey de geçecek. Ama 20 yıl sonra ne düşüneceğim bilemiyorum ve bunu çok merak ediyorum." K sağ elinin avcunu Necip'in alnının narin derisine dayadı. "Ah aman Allah'ım." Çok sıcak bir şeye dokunmuş gibi elini şakacıktan çekti. "Çok hareket var burada. Söyle. 20 yıl sonra yani 37 yaşına bastığın o günlerde dünyadaki bütün kötülüklerin, yani yoksulların bu kadar yoksul ve akılsız olmalarının ve zenginlerin bu kadar zengin ve akıllı olmalarının, kabalığın, şiddetin ve ruhsuzluğun, yani sende ölme isteği ve suçluluk duyguları uyandıracak her şeyin nedeninin, herkesin, herkes gibi düşünmesi olduğunu en sonunda anlamış olacaksın," dedi. "Bu yüzden herkesin ahlaklı gözükerek aptallaştığı ve öldüğü bu yerde, sen ancak kötü ve ahlaksız olarak iyi olunabileceğini seziyorsun. Ama bunun da korkunç bir sonucu olacağını anlıyorsun. Titreyen elimin altında hissediyorum çünkü bu sonucu da. Nedir o? Sen çok akıllısın ve bunun ne olduğunu bugün de bilebiliyorsun. Ve bu yüzden senin söylemeni istiyorum ilk. Nedir? Yoksulların sefaleti ve mutsuzluğu için çektiğini söylediğin suçluluk duygusunu aslında bu yüzden çektiğini de biliyorum. Haşa, Allah'a inanmayacak mıyım dedi Necip. O zaman ben ölürüm. Asansörde ateist olan zavallı müdür gibi bir gecede olmayacak bu. Öyle yavaş olacak ki sen bile fark etmeyeceksin. Yavaş yavaş öldüğü için yıllardır öteki dünyada olduğunu bir sabah rakıyı fazla kaçırınca fark eden adam gibi olacak. Sen misin o? K elini onun alnından çekti. Tam tersi. Ben yıllardır yavaş yavaş Allah'a inanmaya başlamışım. O kadar yavaş olmuş ki ancak Kars'a gelince anladım. Burada bu yüzden mutluyum ve şiir yazabiliyorum. Şimdi bana o kadar mutlu ve akıllı gözüküyorsun ki dedi Necip. Sana şunu soracağım. Gerçekten geleceği bilebilir mi insan? Bilmese bile gene de bildiğine inanıp huzur duyabilir mi? Bunu ilk bilim kurgu romanıma koyacağım. Bazı insanlar biliyor dedi K. Serhat Şehir gazetesinin sahibi Serdar Bey. Bak bu akşam ne olacağını yazıp gazetesini çoktan yayımlamış. K'nın cebinden çıkardığı gazeteyi birlikte baktılar. Müsamereler yer yer coşkulu tezahürat ve alkışlarla kesildi. Mutluluk denen şey bu olmalı dedi Necip. Başımıza neler geleceğini gazetelere önce biz yazsaydık ve sonra yazdığımız güzel şeyleri hayretle yaşasaydık, kendi hayatımızın şairleri olurduk. Gazete son şiirini okuduğunu yazıyor. Hangisi o? Bölmenin kapısı vuruldu. K. Necip'ten o manzarayı hemen anlatmasını istedi. Anlatacağım şimdi dedi Necip. Ama benden işittiğini kimseye söylemeyeceksin. Seninle fazla samimi olmam hoşlarına gitmiyor. Kimseye söylemeyeceğim dedi K. Anlat hemen. Allah'ı çok seviyorum dedi Necip heyecanla. Bazen haşa Allah olmazsa ne olurdu diye kendime hiç istemeden soruyorum ve gözümün önüne beni korkutan bir manzara geliyor. Evet, bu manzaraya bir gece karanlıkta bir pencereden bakıyorum. Dışarıda kale duvarları gibi yüksek ve kör iki beyaz duvar var. Sanki iki kale karşı karşıya. Ben aralarındaki dar dehlize, bu dehlizin bir sokak gibi önümde uzanışına korkuyla bakıyorum. Allah'ın olmadığı yerde sokak, Kars'taki gibi karlı ve çamurlu ama rengi mor. Sokağın ortasında bana dur diyen bir şey var ama ben sokağın ucuna, bu dünyanın sonuna bakıyorum. Bir ağaç var orada, yapraksız, çıplak bir son ağaç. Birden ben baktığım için kıpkırmızı kesiliyor ve yanmaya başlıyor. O zaman Allah'ın olmadığı yeri merak ettiğim için suçluluk duyuyorum. Bunun üzerine kızıl ağaç birden eski karanlık rengine dönüyor. Bir daha bakmayayım derken gene kendimi tutamayıp bakıyorum. Ve dünyanın sonundaki yalnız ağaç yeniden kıpkızıl kesilip yanmaya başlıyor. Sabaha kadar sürüyor bu. Niye seni bu kadar korkutuyor bu manzara diye sordu K. Çünkü bazen şeytanın dürtmesiyle bu manzaranın bu dünyaya ait olabileceği de geliyor aklıma. Ama gözümün önünde canlanan şey benim hayal ettiğim bir şey olmalı. Çünkü anlattığım gibi bir yer bu alemde olsaydı, o zaman haşa Allah'ın olmadığı anlamına gelecekti. Bu doğru olamayacağına göre geriye kalan tek ihtimal artık benim Allah'a inanmadığımdır. Bu ise ölümden de beter. Anlıyorum dedi K. Bir ansiklopedide baktım, ateist kelimesinin kaynağı Yunanca asos imiş. O kelimede Tanrı'ya inanmayan kişi değil, Tanrılar tarafından terk edilen yalnız kişiyi anlatıyormuş. Bu da insanın burada hiçbir zaman ateist olamayacağını gösterir. Çünkü Allah bizi burada istesek bile terk etmez. Ateist olması için kişinin önce batılı olması gerekir. Ben hem batılı olup hem de inanabilmek isterdim dedi K. Allah'ın terk ettiği kişi her akşam kahveye gidip arkadaşlarıyla gülüşüp kağıt oynasa, her gün sınıfta arkadaşlarıyla kahkahalarla gülüp eğlense, bütün günlerini dostlarıyla sohbet ederek de geçirse yapayalnızdır. Gene de gerçek bir sevgili, bir teselli olabilir dedi K. Onun da seni, senin onu sevdiğin gibi sevmesi gerekir. Kapı gene vurulunca Necip K'ya sarıldı. Onu yanaklarından bir çocuk gibi öpüp çıktı. K bekleyen birisi olduğunu gördü ama tam o sıra öteki Hela'ya koştu. K, Hela'nın kapısını yeniden sürgüledi ve dışarıda yağan harika kara bakarak bir sigara içti. Necip'in anlattığı manzarayı bir şiiri hatırlar gibi kelime kelime hatırladığını, Porlock'tan kimse gelmezse Necip'in gördüğü manzarayı bir şiir gibi defterine yazabileceğini hissediyordu. Porlock'tan gelen adam. Lisenin son yıllarındaki K ile gece yarılarına kadar edebiyattan konuştuğumuz günlerde çok sevdiğimiz bir konuydu bu. İngiliz şiirini biraz tanıyan herkes Coleridge'in, Kubla Khan, Kubilay Han adlı şiirinin başına yazdığı notu bilir. Alt başlığı, rüyada görülen bir hayal, bir şiir parçası olan bu şiirin başında, Coleridge, hastalığı yüzünden aldığı bir ilacın aslında keyif için afyon çekmiştir, etkisiyle uyuyakaldığını, uykuya dalmadan önce okumakta olduğu bu kitabın cümlelerinin derin uykuda gördüğü bir harika rüyada sanki birer nesneye ve bir şiire dönüştüğünü anlatır. Hiçbir zihni çaba harcamadan sanki kendiliğinden oluşan harika bir şiir. Dahası uyanır uyanmaz, Coleridge bu harika şiirin bütününü kelime kelime hatırlamaktadır. Kağıt, kalem, mürekkep çıkarır ve merakla mısra mısra şiiri hızla yazmaya girişir. Ünlü şiirin bildiğimiz mısralarını yazmıştır ki, kapı vurulur, kalkıp açar. Yakındaki Porlock şehrinden bir borç para için gelen biridir bu. Adamı savdıktan sonra Coleridge masasına hızla geri döndüğünde, şiirin geri kalanı unuttuğunu, yalnızca havasının ve tek tük bazı kelimelerin aklında kaldığını anlar. Porlock'tan gelen hiç kimse dikkatini dağıtamadığı için K, sahneye çağrıldığında hala şiir aklında tutabiliyordu. Sahnede boyu herkesten uzundu. Üzerindeki kül rengi Alman paltosu ona oradaki herkesten ayırıyordu. Salondaki uğultu bir anda kesildi. Bazıları azgın öğrenciler, işsiz güçsüzler, protestocu siyasal İslamcılar, neye güleceklerini, neye tepki göstereceklerini bilemedikleri için susuyorlardı. Ön sıralarda oturan memurlar, bütün gün K'yı izleyen polisler, vali muavini, emniyet müdür yardımcısı ve öğretmenler, onun şair olduğunu biliyorlardı. Uzun boylu sunucu sessizlikten ürkmüştü. Televizyonlardaki kültür programlarından çıkma bir soru sordu K'ya. Şairsiniz, şiir yazıyorsunuz. Şiir yazmak zor mu? Video kaseti her seyredişimde unutmak istediğim bu kısa, zoraki konuşmanın sonunda salondakiler, şiir yazmanın zor olup olmadığını değil, K'nın Almanya'dan geldiğini anlamışlardı. Güzel Kars'ımızı nasıl buldunuz diye sordu daha sonra sunucu. Bu kararsızlıktan sonra, çok güzel, çok fakir, çok kederli dedi K. Arkalardan iki İmam Hatip öğrencisi buna güldüler. Fakir senin ruhun diye bağırdı bir başkası. Bundan cesaretlenen 6-7 kişi ayağa kalkıp bağırdı. Yarısı alay ediyordu. Yarısının ne dediğini kimse anlamıyordu. Daha sonra Kars'a gittiğimde Turgut Bey, bana otelde televizyon başında Hande'nin bu söz üzerine ağlamaya başladığını anlattı. Almanya'da Türk edebiyatını temsil ediyordunuz dedi sunucu. Buraya neden geldiğini söylesin diye bağırdı biri. Geldim çünkü çok mutsuzdum dedi K. Burada daha mutluyum. Lütfen dinleyin. Şimdi şiirimi okuyacağım. Bir an bir şaşkınlık ve bağırışmadan sonra K şiirini okumaya başladı. Yıllar sonra o gecenin video kaydını elime geçirince arkadaşımı hayranlık ve sevgiyle izledim. Onu ilk defa bir kalabalık önünde şiir okurken görüyordum. Dikkatle ve sakin sakin yürüyen biri gibi kafası meşgul ilerliyordu.